Ayrım 24, Asıl Gerçek, David Baldacci, sayfa 344. Kriyl hızlıca kafasındaki sayıları gözden geçirdi. Sosyal güvenlik muhasebe zırvalıkları haricinde 10 trilyon dolarlık ulusal borç vardı. Sadece Amerika'nın kredi kartı borcuna eklenen faizler yılda 300 milyar doları aşıyordu. Bununla birlikte 700 milyar dolar savunmaya harcanıyordu. Bu ikisinin toplamı yılda 1 trilyonu buluyor, toplam bütçenin 1/3'ünü oluşturuyordu. Sosyal güvenlik ve sağlık ödemeleri rahatlıkla 1 trilyon doları geçiyordu. Sosyal yardımlaşma ve işsizlik masrafları yaklaşık 400 milyar dolardı. Bunlardan geriye de diğer tüm şeyler için değersiz birkaç yüz milyar dolar kalıyordu. Büyük meblağlar yanında bu bozuk para gibi duruyordu. Yankiler her gün şapkalarını çıkarıp tüketimlerini finanse etmek için Çin'den, Japonya'dan, Suudi Arabistan'dan ve benzeri ülkelerden para dileniyordu. Kriyl çok önceden bu şarkının nasıl sonlanacağını fark etmişti. Bunu yapmak zorundaydı. Çünkü işletme çıkarları bunları bilmesini gerektiriyordu. Tecrübeli iş adamı Amerikalıların becerileri ve zorlukların üstesinden gelmeleriyle ün salmasına ve bu ünü gerçekten de hak etmiş olmasına rağmen doların yalan söylemeyeceğini biliyordu. Bu ülke 30 yıl içinde eski haline dönemezse Yankilerin işi biter. Bu yüzden ben avro, yen, yuan, rupi alıyor, müşteri yelpazemi özgürlük topraklarının, cesurların memleketinin ötesine taşıyorum. Bu kadar borcu olan hiçbir ulus özgür değil, hiçbir memleket ipoteksiz değildir. Yine de gittiği yere kadar bunun keyfini çıkarabilirler. Zaten kredi kartı gelecek 20 yılda kullanacakları tek şey, gelecek nesiller bunların sonucuna katlanacak, ödeme vakti gelince cehennem ateşi ortaya çıkacak. Bazı büyük savunma şirketlerinin de küresel pastadan pay alacağı belliydi. Ancak Kriyl'ın şirketi pastanın büyük çoğunluğunu almak için en ideal konumda duruyordu. Bu Kriyl'in yaşamı boyunca elde ettiği en büyük mücevher olacaktı. Şirketi kurtarılacak, mirası garantiye alınacaktı. En önemlisi dünyanın doğal dengesi eski konumuna kavuşacaktı. Umut edebileceği tüm şeyler bunlardı ve bunları elde etmeye çok yaklaşmıştı. Fakat Kriyl, Sezar'ın ona gönderdiği fotoğrafa bakmaya devam etti. Bakışları uzun boylu adamın gözlerini dağılıyordu. Kriyl bu gözlerden hoşlanmamıştı. Rakiplerinin sözlerini ve ifadesiz yüzlerini okuyarak birkaç sefer servet elde etmişti. Bu adamın gözlerini hiç sevememişti. Aslında baktığı fotoğraftaki gözler ona tanıdık gelmişti. Karşısındaki duvarda duran aynaya bakınca adamın kime benzediğini aniden fark etti. Bu adam beni andırıyor. Kriyl arkasına yaslandı ve saatte 885 kilometre hızla yollarına devam edip bir başka memnun müşteriye daha tank namlusunun ucunda barış ve güvenlik satmaya giderken satış ekibinin ağzından çıkan sesleri dinledi. Fakat aklı o gözlere, o adama kaymaya devam ediyordu. Tabii ki o sadece bir adamdı. Fakat bazen bir bütünü yıkmak için tek bir adam da yeterdi. Kriyl bunun olmasına hayatta izin vermezdi. Onu ürküten çok fazla şey yoktu. Ancak korkutan tek bir şey vardı, o da belirsizlikti. Bu yüzden dünyayı onun inanmasını istediği şeylere inandıran Pender'i işe almıştı. Bu genelde bir yıpratma savaşıydı. Gerçeği uydurup asıl gerçeği de insanların içini karıştırmaktan bıkacağı, çöp yığınlarının altına atıyorlar. İnsanlar da bununla uğraşmak yerine onların önerdiği şeyi kabul ediyordu. Bu kolay yoldu ve insanlar da genellikle bu yolu tercih etmeye programlanmıştı. Ne de olsa ödenecek faturalar, yapılacak alışverişler, büyütülecek çocuklar ve izlenecek maçlar vardı. Yani kimin başka bir şey yapacak zamanı vardı ki? Evet, her deliği kapatmış olabilirsiniz. Ancak bazen bir şey ya da biri içeri sızıp her şeyi mahvedebilirdi. Ama bu sefer böyle bir şey olamazdı. Hayır, bu sefer olmayacak. Bölüm 59. Shawketi ile birlikte Savoy'daki odasında otururken beni o adama götür dedi. Katie Polonyalı adamla tanışması ile ilgili sözlerini daha yeni bitirmişti. Bunu yapamam, söz verdim. Kime söz verdiğin umurumda değil. O bir cinayet soruşturmasında tanık rolünde. Katie pencereden dışarıya Big Ben Saat Kulesi'nin ve parlamento binasının bulunduğu yere baktı. Daire şeklindeki London Eye adlı büyük dönme dolapta önünde duran Dar Thames nehrinin üzerinden ona bakıyordu. Adamın yerini bildiğimi mi sanıyorsun? Tamam, o zaman bana adını söyle. Tabii ya, dur onun yerine fotoğrafını göstereyim. Hazır başlamışken de e-posta adresini vereyim. Bu işin şakası olmaz. İnsanlar öldürüldü. Katie etrafta dolandı. Bana bunları anlatma. Ben hayatımı gazetecilik yaparak kazanıyorum, tamam mı? Hiç haber kaynağının korunması diye bir şey duydun mu? Gazeteciler her gün bu kurala başvuruyor. Bazı kişiler bu kuralı bozmadığı için hapse dahi atılıyor. Zamanında birkaç sefer benim de başıma gelmişti. Bu yüzden vicdan azabı çektirme taktiğini bana uygulama. Şovyer'e baktı ve Katie çok ileriye gittiğini fark etti. Adamın karşısına oturdu ve sakince, ''Dünyada Anna'nın katilini bulmayı senin kadar isteyen başka kimse yok. Ben de seninle aynı şeyleri istiyorum. Ancak yapmam gereken bir işim var. Bir haber yazmakla görevlendirildim ve bu görevimi bir profesyonel olarak yürütmeliyim.'' ''Bana adamın sana anlattıklarını anlatıyorsun ve benden öylece durup beklememi mi istiyorsun? Madem beni adamla görüştürmeyecektin, neden bunları anlattın?'' Katie arkasına yaslandı, yumruk haline getirdiği ellerini bacaklarının üzerine koydu. Keşke bu soruya verilecek parlak bir yanıtım olsaydı ama yok. Sanırım sadece senden adamın doğruyu söyleyip söylemediğini bana anlatmanı istedim. Adama inanıyor musun? Sana anlattığım detaylar, fotokopi makinesi, ön kapının önündeki cesetler, Bill Harris adlı kişi. İçeriye girdiğine göre bunların doğru olduğunu söyleyebilir misin? İkinci katta bir fotokopi makinesinin olduğu ve ön kapının yakınında da cesetlerin bulunduğu doğru. Fotokopi makinesinin içindeki bölmenin adamın saklanacağı kadar büyük olup olmadığına bakarım. Elime ölenlerle ilgili bir liste geçmedi. Yani şu Harris adlı adamın varlığını doğrulayamam ama bunu öğrenmek çok zor olmayacaktır. İçeriye arkadan girip çıktığını söylemiştin değil mi? Katie başını salladı. Demek bu yüzden onu videoda görmedik. Kamera sadece sokaktaki girişi çekmişti. Katie umut dolu bir şekilde, yani doğruları söylüyor dedi. Ayrıca bunların hepsini cinayetleri işleyenlerden biri olduğu için de biliyor olabilir. Benim de aklıma bu geldi. Ancak adam öyle birisine benzemiyordu. Aslında korkudan aklını kaçıracak hadde gelen sıska ve ufak Polonyalı bir çocuğa benziyordu. Ama aynı çocuk cinayet mahallinin önündeki sokakta doğrudan seni buluyor. Sence de bu biraz fazla tesadüfi değil mi? Olabilir. Ancak benim polisle konuştuğumu duydu. Gazeteci olduğumdan emin olmak istedi. Bu tür olaylardan kurtulan birisi için olayın olduğu yere geri dönmek çok daha normal bir şey değil. Vicdan azabı, suçluluk hissi. Kendini ikna etmek için fazlaca çaba sarf ediyor gibisin. Bu adamın mümkün olan tüm kanallar aracılığıyla kontrol edeceğimden emin olabilirsin. Şov öyleyse benden ne istiyorsun dedi. Katie derince bir soluk verdi. Adamın orada olduğunu doğruladın sayılır sanırım. Haberin üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Şov ayağa kalktı ve başını öne eğip Katie'ye baktı. Neler saçmalıyorsun, ne haberi? Katie de şovun yüzündeki şüpheci ifadenin aynısını bürünerek adama baktı. Londra katliamı tanığı, bunu haber yapmaya değer olduğunu düşünmüyor musun? Katie, adam katillerin Rusça konuştuğunu söylemiş. Ne olmuş? Şov kendisine kuşkulu bir şekilde bakan Katie'nin karşısında bocalıyor gibiydi. Katie, bana anlatmadığın bir şey mi var dedi. Ancak bana haberi yapmayacağına söz verirsen anlatırım. Bunu yapabilirim şov. Hayır yapamam, yapmam. Bu önemli bir haber. Bir dünya savaşını başlatacak olsa da mı yapamazsın? Katie dünya savaşı mı dedi? Sana bildiklerimi anlatırsam hiç kimseye hiçbir yerde anlatamazsın, yazıya dahi dökemezsin. Bunlar benim şartlarım. Ya kabul edersin ya da çekip gidersin. Katie bir anlığına tereddüt etti, sonra başını salladı. Anlaştık. Binanın içinde sözde Phoenix grubunun Kızıl Korku kampanyasının ardında olduğunu gösteren kanıtlar bulundu. Katie sandalyeden fırladı. Ne? Emin misin? Kanıtların orada bulunduğundan mı emin miyim? Evet, bunların ne anlama geldiğini ise bilmiyorum. Görgü tanığımda katillerin oraya Gorshkov'un emri üzerine geldiğini söylediklerini duymuş. Lanet olsun, neden bana bunu söylemedin? Bilgileri saklamaktan bahsedene de bak. Ben de senin gibi gizli şeyleri saklamaya çalışıyordum. Phoenix grubunun Kızıl Korku kampanyasını düzenleme işine karışmış olması, Rusların Gorshkov'un emriyle binaya saldırmasını açıklıyor. Ama bu doğru değil. Kızıl Korku ile ilgili şeyler oraya sonradan koyulmuş. Bundan nasıl emin olabilirsin? Anna'nın ofisindeki belgeleri ben gördüm. Belki de o konuda araştırma yapmıyordu, konuyu kendisi yazıyordu. Şov şüpheci bir tavırla, yani tüm dünya olayın ardındaki kişileri bulmaya çalışırken senin belgeleri görmenden korkmayıp her şeyi ortalıkta mı bıraktı dedi. Katie kendisinden emin değil gibi görünüyordu. Sanırım bunlar mantıklı değil ama bu dünya savaşı olayı nereden çıktı? Orasını kaçırmış olmalıyım. Gorshkov karalama kampanyasının arkasındaki kişilerin saldırılara hazırlıklı olmasını söyledi. Ama saldırı Phoenix grubuna yapıldı, bir ülkeye değil. Şov derin bir nefes aldı ve Phoenix grubu Çinliler tarafından yürütülüyor ya da en azından ikisi arasında derin bağlar var dedi. Kate aykırırcasına Çinliler mi? Emin misin dedi. Evet, şirketin sahiplerinden birisiyle tanıştım, bunları kendisi de onayladı. Gerçekten Rusya'nın Çin'e saldıracağına inanıyor musun? Kim bilir. Fakat bulmamız gereken son şey bu soruya verilecek evet cevabı. Rus hükümeti misilleme yapmak için katillerini Phoenix grubuna göndermişse ve Çinlilerin şirketle bağlantılı olduğunu biliyorsa savaş sebebini bulmuş olmalı. Aslında Gorshkov'un dünya boru hattının üzerine çıkıp herkese bunları anlatmamasına şaşırdım. Böyle bir şey yapamaz. Öldürülenlerin çoğu İngiliz vatandaşıydı. Afganistan dağlarından bir grup Taliban üyesini havaya uçurmak ile bu aynı şey değil. Londra'ya dalıp yaklaşık 30 kişiyi ortadan kaldırıp yaptıklarınla övünemezsin. Rus olup olmamalarının bir önemi yok. İngilizlerin de atom bombası var ve en yakın müttefikleri de Amerika. Gorshkov dahi bu devasa gücü üzerine çekmeyi istemez. Hem Rusların Çin bağlantısından haberdar olup olmadığından emin değiliz. Fakat bana anlattığın şeylerin hiçbirisi bu haberi yapmamı engelleyecek bir şey değil. Bir görgü tanığı Gorshkov'dan para alan bir grup Rus'un bunları yaptığını söylüyor. Kızıl Korku işi ya da Çin bağlantısı ile ilgili hiçbir şey yazmayacağım çünkü sana söz verdim. Rusların o binayı vurduğu bilgisi kaynağımdan geldi ve bu da dünyanın okuması gereken bir haber. Aradaki boşlukları kim dolduramaz? Peki ya Çinliler? Rusların ofislerinden birisine saldırdığını düşünürse Moskova'ya misilleme yapabilirler. Ama sen kendin de Kızıl Korku işinin saçmalık olduğunu söyledin. Her şey binaya sonradan yerleştirilmiş. Çinliler bu işin ardında değilmiş. Şov çileden çıkmışçasına ellerini savurdu. Aynen öyle Kete. Anlamıyor musun? Ruslar o belgeleri oraya yerleştirmiş olamaz. Özellikle de Çin bağlantısını biliyorlarsa böyle bir şey yapmazlar. Bunu neden yapsınlar ki? Çinlilerle savaşmak için iftira atmayla neden uğraşsınlar? Ayrıca iki ülkede askeri bakımdan başa baş sayılır. Böylesine bir numara yapacaklarsa çok daha kolay bir şekilde yenebilecekleri bir ülke seçerlerdi. A ile saymaya başlasan bile Arnavutluğu vurursun. Bu savaş 24 saatte sona ererdi. Ama Çin mi? Onların elinde her Rus askerine karşı 3 Çin askeri var. Ayrıca onların da atom bombası var. Katie'nin kafası karışmış gibiydi. Peki tam olarak ne anlatmaya çalışıyorsun? Rusların bunu yapmadığını ve ne Phoenix grubunun ne de Çinlilerin Kızıl Korku işinin arkasında olmadığını. Katie şüpheci bir tavırla, "Tamam ama tüm bunların arkasında kim var?" dedi. "İşin içinde üçüncü bir oyuncu var. Bu üçüncü oyuncu da henüz anlayamadığım bir oyun oynuyor. Fakat bu oyunun bir şekilde Rusya ile Çin'i birbirine düşürmek için planlandığını biliyorum."
"Yani kaynağımın Rusların bu iş ile ilgili olduğu konusunda yalan attığını mı söylüyorsun?"
"Gorshkov için çalıştığını söyleyen ve Rusça konuşan kişileri duyduğunu söylediyse evet, yalan söylüyor olabilir. Çünkü katillerin Rusya için çalıştığına inanmıyorum. Ya da çok ustaca bir plan yapıp binada kimin bulunacağını bir şekilde öğrenerek adamın duyduğu şeyleri veya duymasını istedikleri şeyleri anlatabilmesi için hayatta kalmasına izin vermiş de olabilirler."
Katie parmaklarını şıklattı. "Rusların ya da senin dediğine göre sahte Rusların binada başka birinin bulunduğunu konuştuklarını duyduğunu söyledi. Binanın arkasına gizlemişlerse adamın içeriye girdiğini görmüşlerdir. Ama bir camın kırıldığını ve bir kadının pencereden bağırdığını duyunca polisin geleceğinden korkmuşlar ve bu yüzden binayı aramamışlar."
Şov'un yüzü solmuştu. Katie, "Böyle bir şey olmuş mu?" diye sordu. Şov yavaşça başını salladı. O kadın Anna'ydı. Ofisinin camını kırmış ve oradan dışarıya çıkmaya çalışmış. Ancak oradan çıkamadan öldürülmüş.
"Bunları nereden biliyorsun?"
"Sokaktaki kamera bunları kaydetmiş."
"Aman tanrım, bunları izledin mi?" diyen Katie bir elini Şov'un ellerinin üzerine koydu. "Şov, ne diyeceğimi bilemiyorum."
"Haberi yazmayacağını söyle."
"Böyle bir şeyi yapamam. Dünya bunları duymayı hak ediyor."
"Gerçekten mi? Tüm bunlar yalan olsa da mı? Belki de Katie James ne yolla olursa olsun zirveye tekrar çıkmayı dünyanın sonunu getirecek olsa da hak ettiğine inanıyordur. Dünyanın bu hale geleceğini ikimiz de biliyoruz."
Katie'nin yüzü kızardı, Şov'dan uzaklaştı. "Bunları öyle bir şeyden dolayı yapmıyorum."
"Öyleyse bana neden yaptığını anlat."
"Ben bir gazeteciyim. Elimde bir haber var. 10 yılın haberi. Senin birkaç tane teorinden dolayı ya da dünyanın sona erebileceğini söylemenden dolayı vazgeçemem."
"Ya haklıysam, böyle bir şeyle başa çıkmaya hazır mısın?"
Katie evet dedi.
Ancak sesi hafiften titremişti. "Öyleyse konuşabileceğimiz başka bir şey yok."
Şov ayağa kalktı ve kapıyı açtı. "Şov, lütfen bunu yapma."
Şov karardı bir şekilde, "Konuşabileceğimiz başka bir şey yok," dedi.
Katie yavaşça Şov'un yanından geçti ve Şov da kadının arkasından kapıyı çarptı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 355.